Ayrım 17, sayfa 181. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 13, Risk. 2. Bir oyunda, bir girişimde kazanma ve kaybetme şansının muallakta olduğu durum. Oxford İngilizce Sözlüğü, 5. cilt, 1933. Biduşi ölüm döşeğinde benden pankaja göz kulak olmamı, onun iyiliğini gözetmemi istemişti. Lockwood okulunda o berbat günde yaptığım veya söylediğim hiçbir şey Biduşi'yi kaybetmenin verdiği üzüntüyü atlatmasına yardım etmemişti. Ve benim Kalküta'ya ulaşmayı başaramamam, pankajı mahkemedeki sorunlardan kurtarabilecek bir şeyler yapmama engel olmuştu. Prensesim sevgilisinin hapiste olduğunu bilseydi bir kez daha ölürdü. Hem pankajı hem Biduşi'yi ailemi kaybettikten sonra yakınlık kurduğum yegane insanları yüzüstü bıraktığım duygusu içimi parçalıyordu. Ona samimi bir mektup döşeyip üstünde Port Blair hapishanesi Andaman adaları yazan bir zarfa koydum. Sonra bir tane daha yazdım. Ama her seferinde tam mektubu posta kutusuna atacakken fikrimi değiştirdim. Tutuklulara mektup verilip verilmediğini bilmiyordum. Hem veriliyor olsa bile benim nasıl biri olduğumu öğrenmek ister miydi bakalım? Bir fahişenin kendisine yazması kesinlikle ağırda giderdi. Bir zamanlar hayran olduğu edebi sesin şimdi her türlü kötü adama sahte ihtiras çığlıkları attığını asla bilmemeliydi. Onun için mektupları göndermeyerek yırtıp attım ve sonra yazmayı hepten kestim. 1937 Haziran'ında herkesin yağmur beklediği çok sıcak bir gün 17 yaşımı doldurdum. Son hızla dönen tavandaki pervaneler çayda önüme kokanan kekin üstündeki mumları söndürdü. Keki yedikten sonra Rose'ların verdiği küçük hediyeleri açmaya başladım. Kozmetik, çorap, prezervatif ve cilt kremi gibi kullanışlı şeylerdi hepsi de. Çok duygulanmıştım. Hiç böyle hediyeler almamıştım. Bir an aklıma hiç esirgenmeden sunulan dostluk ve konfor karşısında o kadar heyecanlandığım Rose Villa'daki ilk günlerim geldi. O öğleden sonra Lucky ve Bonnie beni Diana Derby'nin oynadığı Üç Zeki Kız isimli müzikal bir komediye götürdü. Ve o kadar çok güldüm ki birkaç saat pankaj hakkındaki kaygılarımı unuttum. Fakat çıkarken bir zamanlar kendimi ne kadar zeki gördüğümü ama aslında karşılaştığım herkesten daha aptal olduğumu düşündüm. Rose Villa'ya döndüğümüzde yıkanıp giyinmek için birbirimizden ayrıldık ve sonra akşam çalışmak için aşağıya indik. Kızlar büyük salondan çekilerek beni tayin olduğu bölgeye giderken Karakpur'da mola veren ve bize ilk kez gelen yakışıklı bir gençle yalnız bıraktılar. Arkadaşlarımın bunu bana kıyak olsun diye yaptığını biliyordum. Ama adam soyunduğu zaman Doktor De Cruz'un gösterdiği fotoğraflardaki akıntılı kızarıklıkları tanıdım. Midem o kadar alt üst oldu ki odadan kaçmak için yalandan midem bulanmış gibi yapmama gerek bile kalmadı. Anne bunun doğum günü çayımın yanında içtiğim iki kadeh şampanyadan kaynaklandığından şüphelenerek adamın yanından böyle apar topar çıkmama sinirlendi. Sonunda içtiği afyon yüzünden kafası hiçbir şeyden şikayet etmeyecek kadar dumanlanmış olan Sakina'yı gönderdi içeri. Sakine prezervatifin üstünde ağzını kullandı ama yine de vücudu o kadar çirkin kabarcıklarla doldu ki bir ay izinli olmak zorunda kaldı. Kendimi suçlu hissederek Sakina'ya bana kızgın olup olmadığını sordum ama bunu ona benim değil annenin yaptırmış olduğunu söyledi. Çavuşla yaşadığım bu deneyim daha genç ve yakışıklı erkeklerin bizim sağlığımız için en büyük riski oluşturduğuna dair inancımı pekiştirdi. Bonnie, Natty ve Doris bu karamsarlığımı anlayamıyorlardı. Çünkü üçü de bir gün Rose Villa'ya yakışıklı bir askerin geleceğine, kendisine deli gibi aşık olacağına ve onu oradan kaçırarak evin hanımı yapacağına dair hayaller kuruyordu. Bonnie'nin annesine çocuğuna bakması için küçük bahçeli bir evle iki hizmetçi verilmişti. Ama asker İngiltere'ye geri dönmüş ve para olmayınca da ev dağılmıştı. Yine de Bonnie Avrupalı bir şövalyenin Rose Villa'ya geleceğini, kendisini görür görmez aşık olacağını ve onu yanına alarak buradan çekip gideceğini hayal ediyordu. İşte bunun için her akşam sanki aslında evleneceği kocayı bulana dek şarkı söyleyip dans eden bir film yıldızıymış gibi piyanonun yanında şarkı söyleyip duruyordu. Ben de Rose Villa'dan ayrılmayı hayal ediyordum ama kendim dışında kimsenin beni buradan götürmeyeceğini biliyordum. Keşke anne benden yatak ve yiyecek için bu kadar çok para almasaydı. Hesaplarıma göre Kalküta'ya gidecek yol parası ile okul ücreti, barınma ve yiyecek masraflarına yetecek kadar para biriktirmeme birkaç ay kalmıştı. Ama nerede kalacaktım ve hangi okul beni kabul edecekti hiçbir fikrim yoktu. Gel gelelim Pankaj hapishaneden çıktığı zaman zincirlerimden kurtulmuş olmayı kendime hedef belirlemiştim. Ağustos'un başlarına nemli bir öğleden sonra birkaç kitabı verip yenisini almak için çarşıya gittim. O gün yağmur aralıklarla yağıyordu. Kapının önünde uzanan patikaya küçük kağıtlar saçılmış olduğunu fark ettim. Bunların genellikle siyasi partilerin mesajları olduğunu biliyordum. Ama bu kağıtlarda çok kalın harflerle yazılmış bir yazı dikkatimi çekti. Yazı Andaman mahkumlarının durumunu tartışmak üzere bir halk toplantısı yapmaya çağırıyordu. Toplantı 2 gün sonra saat 4'te yerel bir okulda yapılacaktı. İlanı daha dikkatle okurken içime hoş bir duygu yayıldı. Bu toplantıda hapishanenin durumu ve tutukluların salınmasına yönelik faaliyetler hakkında daha çok şey öğrenebilirdim. Toplantının zamanı pek uygunsuzdu. Çünkü müşteriler 5:30'dan sonra gelmeye başladığı için 5:15 giyinmiş olarak salonda hazır bulunmalıydım. Toplantının sadece yarısına kadar kalmaya karar verdim. Villaya geç kalma riski olsa da Pankaj'ın durumu hakkında bir şeyler öğrenme arzum her şeyden ağır basıyordu. Çarşamba günü saat 3'te şehrin Hint tarafındaki okula Tonga'yla kısa bir yolculuk yaptım. Burada yollar engebeli ve çöp doluydu ve sanki Rose Villa'da çalıştığımı biliyorlarmış gibi en sade sarimi giymeme ve hiç mücevher takmamama rağmen insanların gözlerini üstümde hissediyordum. Uzun zaman önce burada iş aramıştım. Bu sefer erkeklerle kadınlardan oluşan bir kalabalıkla birlikte bir toplantı salonuna girdim. Gelen erkeklerden çoğu kongre kepi takıyordu. Aklıma uzun zaman önce Bidouche ile birlikte öfkeli kongre profesörcularının arasına düşüşümüz geldi. Hindistan'da dokunmuş olmasını umut ederek tedirgin bir şekilde sarime dokundum. Rose Villa'da kimse böyle şeyler düşünmezdi. Toplantı biraz geç başladı. Heyecanlı kalabalığı elini sallayarak susturan bölge parti lideri Andaman raporunu hemen açıklayacağını söyledi. Andaman'daki tutukluların genel valiye Hindistan'a geri gönderilmelerini talep eden bir dilekçe verdiklerini söyledi. Dipnot, genel vali, eskiden Hindistan'da İngiltere kralını temsil eden vekil. Genel vali henüz yanıt vermemişti ve sonuç olarak mahpuslar açlık grevine başlamıştı. Konuşmacı Kongre Partisi'nin liderlerinin ve hatta Rabindranath Tagore'un tutukluları kendilerini böyle tehlikeli bir duruma sokmamaları için uyardığını söylemesine rağmen kalabalığın arasında bir endişe dalgası dolaştı. "Kaç kişi öldü?" diye bir soru yükseldi kalabalığın içinden. 25 Temmuz'dan bu yana bir avuç insan ama sayının artacağı kesin diye yanıtladı kongre sözcüsü asık bir suratla. 1931 yılında o hapishanede bir açlık grevi daha olmuştu ve gardiyanlar tutuklulara zorla yemek yedirmişti. Ağustos'un sonundaydık. Bu adamlar nasıl hala yaşıyor olabilirdi? Pankaj Bidouche ile birlikte olmak istediği için mi ölüme teslim olmuştu? Sözcü Hindistan'daki pek çok hapishanede onlara destek olmak için nasıl grev yapıldığını anlatırken bu soru hiç aklımdan çıkmadı. Eğer Pankaj'ı Hindistan'a geri getireceğini bilseydim aç kalmaya razıydım. Fakat İngiliz erkeklerle yatıp paralarını almaya devam eden bir fahişenin açlık grevini kim takardı? Rose Villa'dan ayrılmaya can atıyordum ama yardım isteyebileceğim, beni kabul edecek kimse yoktu. Atasözünün dediği gibi, kendi kuyumu kendim kazmıştım. Toplantıdan sonra Rose Villa'ya geri döndüğüm zaman üstüme bir hüzün bulutu çökmüştü. Kendime çeki düzen vermek için çok az zamanım vardı ve sari yerine bir elbise giymeye karar verdim. Bir İngiliz gibi giyinecek ve İngilizce konuşacaktım. Çünkü bu gece müşterilerimle kim olduğuma dair hiçbir şey paylaşmak istemiyordum. Metin bir tavırla yüzüme bol bol şeftali rengi pudra sürüp dudaklarımı cart mercan kırmızısına boyadım. Çirkin görünmek ve fazla seçilmemek istiyordum. ''Farklı görünüyorsun'' dedi altı civarında odama giren Lucky. Kozmetik kutusunun kapağını gürültüyle kapattım. ''Neden olmasın? Anne görünüşümüzü değiştirmemiz gerektiğini söylüyor ya. Buraya ucuz bir kız bulmaya gelmiyorlar. Onun için kırmızı sari giyemiyor veya pağan çiğneyemiyoruz.'' Kaşlarını çatarak üstüme hiç uymayan çiçek desenli şifona baktı. ''Bu elbiseyi daha önce hiç görmedim.'' Bonnie'nin eski giysilerinden biri atacaktı. Atmak da haklıymış. O kolye olmaz. Bunu al. Seçtiğim topazın yerine sahte elmaslardan ağır bir kolye taktı. Neyin var Pamela? Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey dedim suratımı asarak. Doğruydu da. Pankajda Andaman'daki mahkumlar hakkındaki kaygılarım dikkatimi o kadar dağıtmıştı ki çeşnicinin erken geldiğine ve saat 5'ten beri krizantem süitinin kırmızı çarşaflı yatağında beklediğine dikkat etmemiştim. Bunun aniden farkına varan anne hızla yukarı çıkarak bana haber verdi. Bu sefer her tarafıma baharatlar sürüp ince bir gecelik giymeyi boş verdim. Zaten bunun için zaman da yoktu. Anne beni azarlayarak süite doğru iteklerken çeşnicinin hayal kırıklığına mı uğrayacağını yoksa akşam yemeğine devam edeceği için memnun mu olacağını merak ediyordum. Daha kapıyı açmadan getirdiği yiyeceklerin kokusunu alabiliyordum. ''İyi akşamlar sahip.'' Her zamanki gibi ayağına dokunmak için çömeldim. Doğrulduğum zaman beni kendine çekti. Burnu önce yüzümde sonra omuzlarımda dolaştı. ''Bu da ne?'' dedi aniden. ''Benim için hazırlanmamışsın.'' Ona kokuların çok gizemli ve hafif olduğunu, bu yüzden çok dikkatli koklanması gerektiğini söylemeyi düşündüm. Fakat beni bir sokak köpeği gibi koklayıp yalamasını düşününce onu elimden geldiğince uzak tutmak istedim. Onun için sanki bir spazm girmiş gibi otomatik olarak gülümsedim. ''Banyo yaptım sahip, sen de yapmak ister misin?'' Odanın bitişiğinde işi bittikten sonra hep kullandığı banyoya işaret ettim. Aniden sertleşti. ''Ne dedin? Sence ben kokuyor muyum?'' Dudaklarımı sıkıca bastırarak başımı iki yana salladım. Tabii leş gibi kokuyordu. Bazı erkekler gelmeden evvel yıkanıyordu ama o bunu yapmazdı. Çeşnici yediği her şeyi kokuyordu. Et, ter ve hapishanesinin bütün kötülüklerini ve bu gece beni kendine çekerken annenin her zaman aşağıda bulundurduğu çavdar viskisinin kokusunu içime çektim. ''Konuş kız.'' Ama verecek iyi bir yanıt düşünmeme fırsat kalmadan kolunu kaldırdı ve ağzıma bir yumruk indirdi. Hem duyduğum acıdan hem de korkudan dona kalmıştım. Darbe o kadar hızlı gelmişti ki başımı çevirme şansım bile olmamıştı. Dudaklarım kan içindeydi ve dilim sızlıyordu. Tekrar vurmak için elini kaldırdığı zaman mercan kırmızısı rujumun avucuna bulaştığını gördüm. Kokmuyorsun dedim nefes nefes ama yine de vurdu. Sonra beni yatağa iterek çiçekli elbisemi yırttı. Bu kadar basit bir şey giydiğim için kendime lanet ettim. Kibarlık taslayan bir evde böyle sert bir muamele görmeyi beklemiyordum. Anne her zaman Rose Villa'da kimsenin erkekler tarafından dövülmeyeceğini söyler. Bununla da aksinin hoş görülebileceğini ima ederdi. ''Yapmayın efendim'' diye bağırdım koridordan birinin beni duyması için. Ama bir sonraki yardım çığlığımı ceketinin cebinden çıkardığı bir parça yağlı koyun etini ağzıma tıkayarak boğdu. Ellerimi o bana vurmadan yüzüme yaklaştıramıyordum bile ve boğulurum korkusuyla konuşamıyordum. Onun için bana tecavüz ederken hiç hareketsiz durdum, zira bu sefer yaptığı buydu. Ve en kötüsü de içime o kadar hızlı girmişti ki korunmak için kutudan prezervatif bile alamamıştım. ''Layığını bulacaksın'' dedi çeşnici soluk soluğa gidip gelirken, içtiği içkiler yüzünden zorlanıyor gibi görünüyordu. Yumuşayınca vazgeçeceğini umdum ama inleyerek ve ben kurtulmaya çalıştıkça beni tokatlayarak devam etti. Keşke diğerlerinin tavandaki gözetleme deliğinden görebileceği Lotus Suite'inde olsaydık, mutlaka beni kurtarırlardı. Ama koridorun en ucunda kanımla lekelenmiş kıpkırmızı yatak örtüleri ve ışıkları olan cehennem gibi bir oda olan krizantem süitindeydik. Nihayet amacına ulaşarak üstümden yana yuvarlandı. Pis kokulu et parçasını ağzımdan atarak acıyla ağlamaya başladım. İçim bu olanların dehşetiyle doldu. O hayali dolabıma kaçıp sığınamazdım. Kapı yüzüme kapanmıştı. Çeşnici ayağa kalkıp giyinmeye koyuldu. Geğirerek, "Bu gece sana bahşiş yok," dedi. Kapıyı arkasından çarparak gidene kadar kımıldamadan yerimde yattım. Birkaç dakika sonra hala titreyerek dışarı çıktığımda Nati duvara yaslanmış duruyordu. Bana sanki olanları biliyormuş ama aldırmıyormuş gibi soğuk gözlerle baktı. "Onun canımı yaktığını duydun mu?" dedim boğazım sıkışarak. "Bir şeyler duydum." Güzel dudakları gerilerek sırıttı. "Neden bana yardım etmedin?" Gözleri parlayarak bana baktı. "Eğer çeşnici gibi okkalı bir müşteriyi alırsan onu iyi idare etmelisin. Bunu sana geçen yıl söylemeye çalışmıştım." Şimdi Nati'yi anlıyordum. Çeşnici benim uğruma ondan vazgeçtiği için bunca zaman bana kin gütmüştü. Adamın yaptığı iğrençliklere ve benim çekmek zorunda kaldığım bu ıstıraba rağmen. "İşte artık yine senin," diyerek tükürdüm ağzımdaki kan tadını alarak. Sonra yıkanmak için odama gittim ve adamın dokunduğu her yeri ovaladım. Dişlerimi fırçalarken lavabonun üstündeki aynada yüzüme baktım. 2 yıl önce bu genel eve gelen kıza hiç benzemiyordum. Onun hayaleti olmuştum. Ertesi sabah herkes çeşnicinin hatalı oldu ve bir süre eve gelmemesi gerektiğinde hemfikir oldu. Fakat anne sorunun esas kaynağının fazla içmesi olduğunu söyledi. Eğer eve zamanında gelmiş olsaydım adamın o kadar çok çavdar viskisi içmesi gerekmeyecekti. Sonra tahmin ettiğim gibi anne dün nerede olduğumu sordu. "Sinemadaydım ama anne orası acıyor," dedim diğerlerin söylediği o aptal sözleri kullanamayacak kadar sıkılarak. "Tekrar çalışmaya başlamadan Doktor De Cruz'un beni muayene etmesi lazım." "Ben seni yemekten evvel götürebilirim," dedi Bonnie teselli edercesine. "O kadar çabuk değil," dedi anne. "2 gün izin vereceğim. Eğer hala acımaya devam ederse gidersin. Ama sorumu geçiştirme. Geç bir vakitte şehrin Hint bölgesinden Tonga'yla geldin." Demek ki anne o akşam beni izliyormuş. Daha çok kızacağını bilerek titredim. "Hintliler de film seyrediyor," dedim. "Peki hangi filmi izledin? Herhalde yine Devdas değildir." Bunu iğneleyici bir tavırla söylemişti. Çünkü Lucky ile benim kast farklılıkları yüzünden aralarına engel konan genç bir çift hakkındaki bu romantik Bengalce filmi bu kadar çok sevmemiz hiç hoşuna gitmemişti. "Yoksa politik bir toplantıya mı gittin?" Çöp sepetinde bunu haber veren bir gazete vardı. "Toplantıda bir haber filmi gösterdiler," dedim yalanımı bu kadar çabuk yakaladığı için elim ayağıma dolaşarak. Anne sert bir sesle, "Kongre partisine bulaşmıyorsun değil mi?" diye sordu. "Hiçbir şeye bulaşmıyorum," dedim kendimi savunurcasına. "Ben sadece filmi izlemeye gittim." "Kongre partisi ve verdikleri bağımsızlık savaşı Hindistan'ın sonu olacak. Bunun ne demek olduğunu anlamıyor musun?" Annenin yanakları beyaz pudra sürülmüş olmasına rağmen kıpkırmızı kesildi. "Benim kimlik belgem yok. İngiltere'ye giremem. Nati, Bonnie ve Doris de öyle. Eğer Hintliler idareyi ellerine alırlarsa bizi de dışarı atabilirler." "Üzülme anne," diye yatıştırdı Bonnie. "Kimse seni ya da beni bir yere atmayacak. Demir yolu vasıtasıyla ne kadar çok yeni müşteri çekebilmiştin hatırlasana. Her zaman yeni para kaynakları vardır." "Eğer yerli halk Hindistan'ın yönetimini ele geçirirse Anglo-Hint demir yolu çalışanlarını sepetlerler." Konuşurken annenin dudakları içe doğru dönüyormuş gibi görünüyordu. Sadece siyahların çalıştığı bir demir yolu olur ve bütün trenler ya birbiriyle çarpışır ya da geç kalır. Öyle tipleri Rose Villa'ya alırsam ne olayım? 17. Ayrımın sonu. Sayfa 190.